Ayrım 21. Sayfa 187. 20. Bursa'ya gömülen son padişah. Şu kadının ölümüyle bir bağlantısı var mı bu saldırının? Etfal Hastanesi'nin koridorundaki bankta yanıma oturmuştu Teoman. Dizlerini birleştirmiş, atkısıyla anorağını bir bohça gibi kucağında katlamıştı. Beresini sinirli çekiştirip duruyordu. Telefonda söylemiştiniz ya, Nusret Hanım öldürülmüş. Akın'ı yaralayanlar, onun katilleri. Kendi tahminimi başka birinden duymak nedense telaşlandırdı beni. Emin olamadığımdan değil, bu sözlerin arkasında durmam gerektiğinden. İç mimara açıklamak neyse de polis sorduğunda ispatlamak biraz zor olabilirdi. Elimde hiçbir delil yoktu. Sadece öyle olduğunu farz ediyordum. Ama faraziyelerim doğru çıkmıştı. Akın'ın başına kötü bir iş gelebileceğini düşünmüş, tam da aklıma gelen ihtimalle karşılaşmıştım. Daha da kötüsü olabilirdi. Nusret gibi Akın'ı da öldürebilirlerdi. Eğer zamanında yetişmeseydim. Tahir Hakkı ve gözünü kan bürümüş üç talebesi. Evet Müştak Bey diye yineledi cevap alamayan Teoman. Sizce Akın'ı bu hale getirenler Nusret Hanım'ın katilleri mi? Sesi henüz ilk karşılaştığımız kadar sevimsiz olmasa da yine tatsızlaşmaya başlamıştı. Yaşadığı şokun etkisinden kurtulunca o huysuz haline dönüyordu galiba. Aslında emin değilim dedim eski asistanım dudaklarında sımsıcak bir gülümsemeyle çıkıp gelecekmiş gibi soğuk koridorun açık kapısına bakarak. Gerçeği bize ancak Akın anlatabilir. Elbette kaçamak cevabım onu tatmin etmemişti. Beresini anorağının üzerine bırakıp sağ eliyle armut biçimindeki çıplak kafasının tepesinde bir yerleri kaşıdı. Ama iki olayın da aynı akşam olması, birden sorması gereken çok daha önemli bir soru olduğunun farkına vardı. Sahi siz nasıl anladınız Akın'ın başına bir iş geldiğini? Polisiye meraklısı babam bile böyle 12'den vuramazdı. Tahmin. Söyleyeceğim yalana inanması için bir an sustum. Tümüyle tahmin. Nusret'in öldürüldüğünü öğrenince Akın'ı aradım. Olay hakkında bilgi almak istiyordum. Ama telefonu cevap vermedi, tedirgin oldum. Yine de işi vardır diye rahatlattım kendimi. 2 saat sonra yeniden aradım. 1 saat sonra bir daha, yarım saat sonra bir daha yok, ulaşılamıyordu. Korkmaya başladım tabii, aklıma evine gitmek geldi. Niye polise haber vermediniz? Şüphe içinde yüzen gözlerini yüzüme dikmişti. Aslında ne saklıyorsunuz demek istiyordu. Sizin bu olaydaki rolünüz ne? Belki de aklından bunların hiçbiri geçmiyordu da kuruntulu olduğum için bana öyle geliyordu. Hainler evhamlı olur. Ne alakası var canım? Ben hain filan değilim. Tamam, bazı konuları saklamak zorunda kalmıştım. Fakat bu kötü niyetli olduğum anlamına gelmez. Üstelik gelişmeler Nusret'i benim öldürmemiş olabileceğim ihtimalini de güçlendiriyor. Ama yaşadıklarımı tüm açıklığıyla başkomiser Nevzat'a anlatacak duruma da gelmemiştim henüz. Ne polise ne de haklı olarak olanı biteni merak eden bu iç mimara. O sebepten ortalıkta fol yok, yumurta yok dedim masum bir tavırla omuzlarımı kaldırarak. Eğer polise gitseydim ciddiye bile almazlardı beni. Hem sanırım bu tür kayıp davalarında belli bir süre geçmeden işlem yapmıyorlar. 2 gün mü ne? İnandı. Beyaz ışığın altında ampul gibi parıldayan başını önüne çevirdi. Kara gözlerini kahverengi botlarına dikti. Kederlenmişti. Ölmese bari Akın. Sesi ağlıyormuş gibi boğuk çıktı. Niye ölsün canım diye adeta azarladım. Böyle durumlarda sert çıkmanın yararı olduğunu okumuştum bir yerlerde. Duydunuz doktorun söylediklerini, hayati tehlikesi yokmuş. Dilini dikecekler. Kolu da alçıda kalacak. Morluklarda kısa sürede geçermiş zaten. Canı yanmış gibi acıyla buruşturdu yüzünü. Dilini dikecekler. O kasap suratlı doktor söylediğinde de tüylerim diken diken olmuştu. Ne korkunç bir şey. Niyeyse birden kendimi yatıştırıcı bir hasta bakıcının rolünü oynarken buldum. Farkında bile olmayacak. Tamam biraz zorluk çekecek ama hiçbir aras kalmayacak. Ya iç kanama? Yok, iyimserlikten hiç nasibini almamıştı bu gamlı baykuş. Kontrol altında ya, kötü bir gelişme olursa anında müdahale edecekler. İnanmak istiyordu. Ederler değil mi Müştak Bey? Öyle şeyler duyuyoruz ki hastaneler hakkında. Sadece hastaneler hakkında mı? Tarihçiler hakkında da korkunç şeyler duyuyorduk. Politikacılar hakkında da, askerler hakkında da, hatta mimarlar hakkında da. Bu ülkede hakkında kötü şeyler duymadığımız hiçbir meslek grubu, vatandaş kümesi, sosyal sınıf kalmamıştı ki. O halde yapmamız gereken katlanmaktı. Katlanmayı mümkün kılan bir tek etken vardı, iyimserlik. Bir de felsefesi vardı bu saçmalığın. İyi düşünürsen iyi olur. Yahu ölmüş sevgilim, ben iyi düşününce canlanıyor mu? Aç insanların karnı mı doyuyor? Yeryüzündeki acılar sona mı eriyor? Ama inanıyor buna insanlar. Üstelik işe de yarıyor. Herkes kendini mutlu hissediyor. O halde benim kullanmamda da bir sakınca yoktu. Tek olumsuz laf duymadım bu hastane hakkında. Hem şükretmeliyiz, ya geç kalsaydık, ya bulamasaydık akını. Aman aman, aklıma bile getirmiyorum öylesini, dedi. Beresini elinde sıkarak. Tek dileğim akının bir an önce... Sözlerini sürdüremedi. Boğazındaki Adem elmasının hızlı hızlı inip çıktığını gördüm. Bir de ağlamaya başlıyor muydu şimdi? Demek ki hakikaten seviyormuş ev arkadaşını. Dayanamadım, uzanıp dokundum eline. Burnunu çekti, iri gözleri buğulanmıştı. Teşekkür ederim. Hakkınızda yanılmışım. Siz iyi bir insansınız. Asıl şimdi yanılıyordu. İyi bir insan olsam bütün bunlar başına gelmeden önce akını merak ederdim. Hiç değilse bir kez olsun. Ne yaptın evladım diye arar sorardım. Zaten bu sorumluluğu gösterseydim akın da Nusret'in ihtiraslarına kurban gitmezdi. Hayır, hiç de Teoman'ın sandığı gibi biri değildim. Akına yardım etmem tümüyle rastlantıydı. Kendimi kurtarmak için çabalarken onun yaralı bedenine ulaşmıştım. Akın da iyi çocuktur. Elimi usulca çektim. Siz de çok iyi bir insansınız. Bakın hastane köşelerinde. Yanağından süzülen tek damla yaşı elinin tersiyle sildi. Hiç önemi yok. Akın için her şeyi yaparım. Biliyor musunuz, tam bir yıl kira almadı benden. Büroyu yeni açmıştım, işlerim kötüydü. Yok, Akın hakkını hiç ödeyemem. İngiltere'den dönünce de evden çıkarmadı beni. Birlikte kalırız, dedi. Dalgınlaşmıştı. Adeta kendi kendine konuşuyor gibiydi. Birkaç ay sonra Amerika'ya gitmeyi planlıyordu. Chicago'ya taşınacaktı. Nusret Hanım fakültede iş verecekmiş ona. Aslında San Francisco'da yaşamak istiyordu. Gayler için bir cennetmiş orası. Türk arkadaşları da varmış, koloni kurmuşlar. San Francisco ile kıyaslandığında pek matah bir yer değil Chicago, diyordu. Ama şahane caz konserleri oluyormuş, üşenmeyip. Geçen yıl caz konserlerinde kimler çalmış onları bile bulmuştu. Biliyorsunuz caza bayılırdı Akın. Bir enstrüman çalamadığı için çok üzülüyordu. Denedi. Sesim cılız çıkmıştı. Efendim? Denedi diyorum. Trompet çalmayı denedi. Aylarca kursa gitti ama beceremedi. Yeteneğim yokmuş hocam, demişti. Israr etmenin manası yok. Ondan sonra da trompetlerle ilgilenmeyi bıraktı. Hayır, bırakmadı. Evde iki trompeti var. Daha iki gece önce saatlerce anlamsız sesler çıkarttı durdu. Ama bence becerecek. Akın pekala bir sanatçı olabilirdi. Babası olacak o despot herif, tarih okuyacaksın diye tutturmasaydı. Kendisi de kabzı mal. Bari tarihle bir ilgisi olsa. İri kafasını ani yeniden bana döndürdü. Bunları duymuştunuz değil mi? Hayır, duymamıştım. Çünkü ne Akın ne de kabzı mal babası umurumdaydı. Çünkü berbat bir hocaydım. Sadece kötü bir hoca mı, kötü bir arkadaş, kötü bir teyze oğlu, yalnızca kendi meseleleriyle ilgilenen kötü bir adam. Anlatmıştı galiba, diye geçiştirdim Teoman'ın sorusunu. Hayal meyal hatırlıyorum. Anlatmıştır, kesin anlatmıştır. Öyle bir travma yaratmış ki adamoğlunun üzerinde. Sessizce güldü. Komik olan Akın'ın ilk ilişkiye girdiği adamın da bir tarih öğretmeni olması. Düşünsenize Müştak Bey, oğlunuza şanlı ceddinizi öğretmesi için teslim ettiğiniz adam. Birden sustu, ileri gittiğini anlamıştı. Yani özür dilerim, bütün tarihçileri kastetmiyorum tabii. Her tarihçi öğrencisiyle ilişkiye girecek diye bir şey yok. Nevin'i hatırladım. Kısa, kızıl saçlı, iri dudaklı, iri gözlü, iri göğüslü elbisesinden taşan, insanı tuhaf hayallere sürükleyen o balık etindeki kız. Yaş farkı o kadar önemli mi hocam? Hayır, Ela gözlerinde edepsiz bir ifadeyle hiç karşılaşmadım ama utandığını da hiç sanmıyorum. Almanya'dan geleli 2 yıl olmuştu. Gerçekten de tarihe meraklı bir öğrenciydi. Benden hoşlandığını 3. görüşmemizde hissettirmeye başlamıştı. Kendisinden yaşlı, daha da önemlisi yaşama sevincini yitirmiş bir adamda ne buluyordu anlamış değildim. Belki kaybeden insanlarda bulunan o sinsi çekiciliğe kapılmıştı. Belki beni adam edeceğini sanıyordu. Her neyse işte, hiç çekinmiyordu bana yakın olmaktan. Duyduğu ilgi onun için son derece normaldi. Bense Nevin'i her gördüğümde renkten renge giriyordum. Fakat bu utangaç halim onu asla engellemiyordu. Açıkça konuşmaktan başka çarem kalmamıştı. Ben bu tür şeylerle ilgilenmiyorum Nevin. Sanki 25 yıl daha fazla yaşayan ben değildim de oydu. Ne tür şeylerle ilgilenmiyorsunuz hocam? Hayır, alay etmiyordu ne de beni sıkıştırmak gibi bir niyeti vardı. İma ettiğin şeyler neyse onlarla diye üstüne basa basa açıkladım. Ben hayatımdan memnunum. Yeni birini istemiyorum. İsteseydim şimdi ne Nusret meselesine bulaşmıştım ne de bu soğuk hastane koridorundaki tahta bankta oturuyordum. Belki evlenirdim bile onunla. Çocuğumuz bile olabilirdi. Nevin. Vazgeçemediğim sevgilimden sonra gülümsemesi bana yaşama sevincini veren ikinci kadın. Ama sevgilim olarak düşünemiyordum onu işte. Ya da düşünmek istemiyordum, bastırıyordum duygularımı. Yoksa bir gece tıpkı teyze kızım Şaziye gibi neden rüyalarıma girsin o iri dudakları ve iri memeleriyle? Hayır, iyi yaptım ondan uzak durmakla. Yine de bu çocuğun bir sağduyusu var. Tabii var, o iş yürümezdi. Aramızdaki yaş farkı değil sadece yaşantımız, hayata bakış açımız, beklentilerimiz. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Hepsinden önemlisi de o kız benim öğrencimdi. Gerçi Platon da Sokrat'ın öğrencisiymiş. Hala hatasını tamir etmeye çalışıyordu Teoman. Sokrat ona hem tarihi öğretiyormuş hem de aşkı. Felsefeyi diye düzelttim. Sokrat tarihçi değil, filozoftu. Kıpkırmızı oldu iç mimarın ay gibi yuvarlak yüzü. Ah, haklısınız, Sokrat felsefeciydi. Şu olay kafamı öyle karıştırdı ki, neyse, demek istediğim bir zamanlar bu ilişkiler normal karşılanıyormuş. Ne demekti şimdi bu? Asılıyor muydu bana? Yok canım. Dur, bu koyun gözlerdeki devrik bakışlar pek hayra alamet değil. Belki Akın'la aramızda bir ilişki mi var? Onu öğrenmeye çalışıyordur. Yo, öyle de değil. Sadece patavatsızdı, öylesine konuşuyordu işte. Öylesine konuşup canımı sıkmaması için sınır çekmem gerekiyordu. Sokrat'la Platon'un geliştirdikleri felsefe aralarındaki ilişkiden çok daha önemlidir. Onların cinsel tercihleri beni ilgilendirmez. Amacıma ulaşmış olacağım ki bir süre hiç sesini çıkarmadı. Ama kaprisi yapmadığı zamanlarda çok uzun sessiz kalamıyordu anlaşılan. Şu ölen kadın diyerek tekrar girdi lafa. Nusret Hanım sizin yakınınızmış değil mi? Hayır desem... Akın boş boğazlık edip dillere destan aşkımızı anlattıysa bütün yalanım ortaya çıkardı. Nusret eski arkadaşımdı diyerek gerçeğin bana zarar vermeyen bölümünü açıklamaya karar verdim. Birlikte çok zaman geçirdik. Allah rahmet eylesin, iyi bir kadındı. Çok da iyi bir tarihçiymiş. Öyleydi. Ne kadar önemli bir fırsatı kaçırmak üzere olduğumu anladım. Hemen lakırtının ucuna ekledim. Şey, Teoman Bey, Akın neyle uğraştıklarından bahsetti mi size? Yani Nusret'le yaptıkları şu çalışma diyorum. Yo, çok az konuşurduk evde. Zaten pek sık bir araya gelmezdik. Çapkın bir ifade geçti geniş yüzünden. Ben gece hayatını severim de sadece pazar sabahları kahvaltıda uzun uzun görüşebiliyorduk. Ama o zaman da işten hiç bahsetmezdik. Ne yalan söyleyeyim, ben tarihten fazla haz etmem. Duraksadı. Ama bir mezar meselesi vardı galiba. Tüylerim diken diken oldu. Mezar mı? Sağ elindeki bereyi usulca salladı. Mezar dediysem anlayın işte, türbe yani. Birinin türbesini açtırmak istiyorlardı. Vakıflar müdürlüğünün mü ne izni lazımmış. Hatta Akın Bursa'ya gidecekti. Bursa mı? İkinci Murad'ın türbesi oradaydı. Muradiye Külliyesi'nin avlusunda. Oraya da Nusret'le gitmiştik. Asırlık ağaçların gölgelediği türbelerle kuşatılmış bir tepelik. Enfes bir sonbahar günüydü. Kızarmaya yüz tutmuş yapraklar, denizden gelen tatlı bir esinti. Caminin şadırvanına konup kalkan güvercinler. Nusret'in mavi gözlerinde mahmurlaşan mutluluk. Oysa hüzünlü bir havası vardı bahçenin. Bitmiş şanın, sona ermiş depdemenin, dağılmış şölenin kadim ıssızlığı. Hayatın geçiciliğini ispatlayan acımasız hakikatin moral bozucu hükmü. Bir dönem ülkelerin, halkların, insanların kaderlerini tayin eden şahsiyetlerin toprağa, havaya, suya karışmış varlıkları. Evet, ömürlerinin önemli anlarını ezbere bildiğimiz, yaşantılarını araştırmalarımıza, tezlerimize konu yaptığımız insanların çoktan çürümüş bedenleri birkaç adım ötemizdeydi. Sadece ikinci Murat değil, eğer ölmeseydi belki de hükümdar olacak Gözde oğlu Alaaddin Ali. Aralarında ne geçerse geçsin, Fatih babasının vasiyetine saygı göstererek dileklerini yerine getirmişti. Oğlum Alaaddin Ali yanındaki kabrin katına koyalar. Üzerime bir çar divar türbe yapalar. Üstü açık ola ki üzerime yağmur yağa. Soyumdan sopumdan her kim ölecek olursa benim yanımda koymayalar, katıma götürmeyeler. İkinci Murat'tan başka Osmanlı hanedanından şehzadeler, önemli şahsiyetler de defnedilmişti buraya. Fatih'in annesi Hüma Hatun ve tabii Fatih'in oğulları Şehzade Mustafa ile çileli bir yaşamı olan Cem Sultan. Ama Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'ya gömülen son padişah II. Murat olacaktı. Nusret'le Akın'ın Bursa'da ilgilendikleri türbe de elbette onunkiydi. Demek ki padişahın mezarını açtıracak, artık kemikleri kalmış cesedi inceleyeceklerdi. Ama Tahir Hakkı Nusret'in projesinin bu olduğuna inanmıyordu. Onun inanmaması gerçeği değiştirmezdi ki. İşte Teoman'ın söyledikleri de eski sevgilimin bu konuyla ilgilendiğini gösteriyordu. Ah, şu Akın bir konuşabilse. Yazıklanmak yerine elimdeki fırsatı değerlendirmeliydim. Şu mezarı niye açtırmak istiyorlarmış? Yani bu konudan bahsetti mi Akın? Bahsetmez mi? Aradıkları kişi benim küçük kardeşimdi. Nasıl yani? Ne alakası olabilirdi küçük kardeşinin Osmanlı'nın 6. hükümdar 2. Murad'ın ölümüyle? Bizim Tekin adli tıpçıdır diye anında giderdi merakımı. Ona sormak istediler. Neyi sormak istediler? Mezardaki adamın nasıl öldüğünü. Mezardaki adam kimmiş? İşte onu bilmiyorum ama tarihi bir şahsiyet olmalı. Haklısınız, öyle olmalı diyerek yatıştırdım. Tarihçiler günümüzde ölen birinin cesediyle niye ilgilensinler? Tarihi bir şahsiyet olmalı. Hiç isim geçmedi mi? Mesela 2. Murat ya da Fatih filan. Saf saf baktı yüzüme. Sanmıyorum. Hatırladığım kadarıyla işin teknik kısmıyla ilgileniyorlardı. Sustu. Çenesini açması için konuyu eşelemek zorunda kaldım. Teknik derken Cesedin ne zaman çürüdüğüyle mi ilgileniyorlardı? Yok yok, dedi beni rahatlatarak. Adamın eceliyle mi yoksa zehirlenerek mi öldüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Neydi onun adı ya? Tekin söylemişti. Hah, toksikoloji. Toksikoloji. Zehir bilimi. Peki zehirlenmiş mi mezardaki adam? Bilmem, dedim ya, konuyla çok ilgilenmedim. Kendimi yine dedektif gibi hissetmeye başlamıştım. Babasının aslan oğlu. Tarihçiliği halletti, şimdi cinayet çözüyor. Abartma, abartma. Cinayet filan çözdüğüm yok. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum, o kadar. Kardeşiniz mezardaki cesedin kime ait olduğunu bilir mi? Yani Akın söylemiş mi ona? Yine zorlamak mecburiyetinde kaldı aklını. Hiç sanmıyorum, çünkü Tekin'le telefonla konuştular benim yanımda. Eğer Fatih'ten ya da başka bir padişahtan söz etselerdi duyardım. Neden söz ettiklerini tam olarak hatırlıyor musunuz? Merakla kuşku arası bir anlam belirmişti yüzünde. Niye soruyorsunuz bunları? Akın'ın yaralanmasıyla bir ilgisi mi var? Hadi dedektif Müştak, en uygun cevabı bul bakalım. Unutma, diye seslendi sisli anıların ardındaki babam. En uygun cevap en basit olandır, kafa karıştırmayan. Daha da önemlisi, başka sorulara yol açmayan. Olabilir, dedim derin düşüncelere kapılmış bir insanın dalgın maskesiyle yüzümü örterek. Bir irtibat kurmaya çalışıyorum. Anlıyorum. Akın, mezardaki cesedin nasıl öldüğünü belirleyebilir miyiz, diye sordu. Eceliyle mi yoksa zehirlenme sonucu mu yaşamını kaybettiğini merak ediyordu. Tekin de cesedin durumuna bağlı demiş. Yani saç telleri, tırnak filan kaldıysa anlayabilirlermiş. Anlamışlar mı bari? Cevaplayacakken beceriksiz bir hareketle beresini yere düşürdü. Allah kahretsin. Eğilip beresini aldı, yüzünü buruşturarak silkeledi. Beklenti dolu bakışlarımı fark edince boşlukta kalan sorumu hatırladı. Pardon, sanki bir suç aletiymiş gibi beresini iri avuçlarının arasına saklamıştı. Evet, bildiğim kadarıyla o mezarı açmadılar çünkü bir daha Tekin'i aramadılar. Belki de vazgeçmişlerdir. Emin olamadı, çaresizlik içinde ellerini yana açtı. Bilmiyorum Müştak Bey, sahiden bilmiyorum. Bu işin aslında ancak Akın söyleyebilir bize.